Ankara, Ankara. Farklı dünyalar, farklı kültürler tanımak kimileri için bir tutku, hem de çok eski dönemlerden biri. Anadolu coğrafyası da yüzyıllar boyunca birçok seyyahı ağırlar ve Ankara çağlar boyunca önemli yol ağlarının kesişim noktasında yer aldığı için pek çok seyyah Ankara'ya uğrar, burada zaman geçirir ama elbette amaçları yalnızca gezmek, Ankara'ya olan meraklarını gidermek değildir. Pek çok konuda gözlem yapar, detaylı bilgiler toplar, notlar alır, bazen kitap olarak yayınlar, bazen de bu bilgileri gerekli yerlere iletirler. Elçiler, kamu görevlileri, subaylar, tüccarlar ve casuslar var aralarında bu seyyahların. Biz bugün Ankara'ya gelen yabancılar ve onların gözlemleri üzerine konuşacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuley'in. Hoş geldiniz Nezih Bey.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız görmeyi?
Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Ben de çok mutluyum çünkü Ankara ile ilgili yeni şeyler öğreneceğim sizden.
Evet.
Birbirine soruyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Biz bu konuyu neden Nezih Bey'le konuşuyoruz diye soracak olursanız sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü Nezih Bey'in Seyyahlar Gözüyle Ankara adında kapsamlı bir kitabı var. Böyle bir kitap yazmak aklınıza acaba nereden geldi diye başlayalım bir sohbetimize. Çünkü Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'u o dönemde pek çok yabancının merak ettiğini ve ziyaret ettiğini biliyoruz ama Ankara'ya çok sayıda ziyaretin yapıldığını bilmiyorduk.
Aslında beni de bu motive etti. Çünkü çok sayıda kitapçılara gittiğinizde İstanbul'a gelmiş çok sayıda seyyahın kitaplarını buluyorsunuz, ediyorsunuz ama Ankara'yla ilgili kitapları çok fazla göremiyorsunuz. Ama gerçeğin böyle olmadığını fark ettim ben. Ankara'ya da çok sayıda seyyahın geldi. Hatta bu İstanbul'a gelen seyyahların bir kısmının da Ankara'ya da geldiklerini gördüm. Ve şöyle bir hesap yaptığımda bu sayının aslında iki kitap olacak boyutta olduğunu düşündüm. Birincisi Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasından gelenler, bir de bu coğrafya dışından gelenler. Şimdi ikisini birden yaptığımız zaman çok hamsaplı bir kitap olacaktı. Ben Ankara'ya Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin dışında gelerek Ankara'yı anlatanları yazmak istedim.
Tamam.
Bunlar yaklaşık 40 civarında kitap bırakan. Bunların 22 tanesini kitabımda topladım ve Seyyahlar Gözüyle Ankara diye bir kitap çıktı biliyorsunuz. Bunu Ankara Kalkınma Ajansı bastı. 5000 tane dağıttı. Sonra tekrar bir 5000 tane daha bastı. 10.000 baskılık bir kitaba ulaştı. Sizin dediğiniz gibi buraya gelen seyyahlar aslında seyahat etmiş olmak için gelmiyorlar. Hiçbirisi. Yani her birinin bir görevi var.
Öyle mi? Hepsi
evet,
bir
amaçlı. Bir tanesi diyor mesela, belki onu da söz edebiliriz. Belaho var, Macar.
O masumane bir sebep onunki.
Onunki şu yok. İşte o da Türkolog. Macaristan'da Türkçülük akımı gelişmiş. Macaristan'da Turan Derneği, bir dernek kurulmuş. Onlar Türklerle bir ilişki kurmak istiyorlar. Onun için gelmiş. Onunki de enteresan ya. Seyahat etmiş.
O zaman şöyle yapalım Nezih Bey. Biz bu kronolojik olarak anlatmaya başlayalım mı Ankara'ya gelen seyahatleri?
Evet.
Mesela Hans Dernschwan ve Busbeck. Aynı dönemde gelen iki yabancı seyahat.
Bunlar aynı şeyde geliyorlar zaten. Heyette geliyorlar.
Aynı amaçla geliyorlar.
Aynı amaçla gelmiyorlar. Bir tanesi bu Macar Dernschwan. Bu araştırmacı. Çok değişik kültürleri ve tarihi, arkeolojiyi araştırıyor. Ticaret de araştırıyor. Dünyadaki ticaretin nasıl döndüğü konusunda da çok ciddi araştırmaları var. Doğu'ya da çok meraklı. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'na gelmek istiyor. Kanuni dönemi bu dönem. Birden Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup göndermek üzere bir heyet gönderdiğini öğreniyor. O heyetin başında da Busbeck var. Bunlar birlikte geliyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'la görüşmek istiyorlar. Önce İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan diyorlar ki Kanuni Sultan Süleyman Amasya'da. Bunlar Amasya'ya gitmek için Ankara'ya kadar geliyorlar. Ankara'da bekliyorlar.
Evet.
Ve Ankara'da çok enteresan şeylerle karşılaşıyorlar. Bu aslında Ankara'ya gelmeleri dünya kültür ve sanat tarihinde bir devrime neden oluyor. Şöyle, Dernschwan, Busbeck birden Ankara'nın çok eski bir tarihi kültüre sahip olduğunu fark ediyorlar. İki şey görüyorlar. Bunlardan bir tanesi Roma Hamamı, bir tanesi de Augustus Tapınağı.
Tamam.
Ve bu Augustus Tapınağı'nı fark ettiklerinde bu bölgede yaşayan halkın kültürünün de çok derin bir kültür olduğunu fark ediyorlar. Nasıl bir derin bir kültür? Çok kaliteli bir kumaş ürettiklerinin farkındalar. Sof denilen bir kumaş üretiyorlar ve bunu dünyada olmayan bir teknikle üretiyorlar. Dershowan kitabında bu tekniği böyle uzun bir biçimde anlatıyor. Yani koyunların kırpılması, onların istif edilmesi, yıkanması, aralarına sazlar geçirilmesi, tekrar sıkılması falan gibi. Hatta şimdi çok enteresan şeyler düşünüyorum. Acaba aynı teknikle sofu yeniden üretsek antik bir değeri olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi diye. Çok iyi bir gözlemci. Evet. Çizimler yapıyor. Yani kitabında mezar taşlarından tutun abidelere kadar çizimler var. Ve daha da enteresan, Ankara'nın en önemli markasını bulan kişi diye tanıtıyorum. Evet, şöyle simiti dünyaya ilk tanıtan
Ankara simidi.
Evet, çizmiş böyle kitabında yuvarlak ve beyaz yuvarlak ekmek diyor.
Çok güzel.
Evet, Türk Ankara'nın yuvarlak ekmeği ama tam bizim simidi çizmiş ve çok sosyolojik yorumlar yapıyor. Diyor ki iyi ki Türkler Müslüman olarak kalmışlar ve bu coğrafyada kalmışlar. Çünkü Papa bizi kandırmış, biz Hristiyanlığın temel değerlerinden ayrılmışız. Türkler Müslüman olarak kalarak işte yalan bir kültürü öğrenmemek gibi bir şansa sahipler gibi değişik yorumlar da yapıyor. Bu açıdan çok önemli.
Gerçekten değişik.
Puspek de bu heyetin başı. Tamam. Yani Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın Kanuni Sultan Süleyman'a götürecek mektubun heyetinin başı kendisi. Diplomat. Yani.
Augustus tapınağını ilk fark ediyor.
Bu ikisi birlikte fark ediyorlar buna. Tabii bunlar birlikte heyet olarak gelmişler. Fark ediyorlar ki böyle bir şey. Fakat Buzbek daha teknik bir şey yapıyor.
Ne yapıyor?
Planını çıkartıyor Augustus Tapınağı'nın. Ve o zaman işte bu hani anıtlar yazısı dediğimiz Augustus'un mektubu da orada. Onun kalıbını çıkartıyor. Ve bütün bunları stoklayarak Avusturya'ya götürüyor. Çok önemli. Ankara'nın aslında uluslararası anlamda keşfi bu iki tane önemli seyyahın kitabıyla bence ortaya çıkıyor. Bir tanesi işte bu Buzbek'in Ankara mektupları, yani mektupları anlattığı kitabı. Dolayısıyla Buzbek çok önemli bir başka yorum yapıyor. Anladım. Diyor ki mesela Anasya'ya gidiyorlar. Kanuni Sultan Süleyman bunu kabul ediyor. Çadırın içine giriyorlar. Çadırda insanlarla sohbet ediyorlar. Mektubu alıyor. Konuşuyorlar. Ediyorlar falan. Fakat diyor ki Buzbek bizim diyor bu Osmanlıları yenme ihtimalimiz yok diyor. Biz Osmanlılarla karşılaştığımız her savaşı kaybedeceğiz diyor. Bunun içinde şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki sultanın karargahı çok kalabalıktı diyor. Hizmetkarlar ve yüksek mevki sahibi kimselerle doluydu. Bütün hassas süvarileri, sipahiler, garipler, ulufeciler ve çok sayıda yeniçeri karargahtaydı. Bu muazzam kalabalığın içinde tek kişi yoktu ki itibarını kendi şahsi cesaretinden ve meziyetinden başka bir şeye borçlu olsun. Yani torpille hiçbiriyle işe girmiş insan yoktu. Dolayısıyla bizdeki ordu modeliyle Osmanlı'nın ordu modeli arasında bir fark var diyor. Bizde eğer zenginseniz gidip hemen komutan oluyorsunuz. Ya da işte kral sizi bir yere atıyor. Oysa Osmanlı'da en ufak askerden en büyük komutana kadar hepsi buralara kendi yetenekleriyle, kendi özellikleriyle geliyorlar. Bu nedenle bizim Osmanlı'yı yenme şansımız yok diyor.
Liyakat
önemli. Liyakat önemli yani. Evet. Bir de çok enteresan, bu süreç içerisindeki bütün gözlemlerini yazıyorlar. Yani üretim, tarım, ulaşım, yollar, bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Fakat bir de kültürel değerlendirmeler yapıyorlar. Daha önce sizden konuşmuştuk, anlatmıştık. Türklerde hani ben yön yoktur, renk vardır, renkler Türklerde çok önemlidir diye. Türklerde renklerin kültürel yaşamda da neden çok önemli olduğunu anlattıkları bir şey. Bunlar hep Avrupa'dan gelmişler. Resmi bir kıyafet siyah ya, bunların hepsinin üzerinde siyah elbiseler var falan. Bunlara bizim devlet erkanı kızıyor. Diyorlar ki matemde misiniz, ne oluyor, niye habire siyah giyiniyorsunuz diyorlar. Siyah renge karşı bir tepki var ve o kadar tepki var ki yani ne oldu diyorlarmış bunlara. Hani bir toplantıya giriyorlar işte vezirler, mezirler ya da işte devlet görevlileri. Bunlar karşılığa böyle siyah elbiselerle gelince bizimkiler bunlara ya ne oldu, hayrola bir şey mi var, neden bu kadar yasta mısınız diyorlar. Ama bir takım renklere de bazı özel anlamlar yüklediğini söylüyor bizim. Mesela beyaz, sarı, mavi, menekşe, kurşunu gibi renklerin de halk arasında uğurlu renk olduğunu söylüyorlar. Bir uğurun da çok önemli bir şey olduğunu, bazı insanları uğursuz kabul etmek gibi, bazı şeylerden, olaylardan falla ve uğurla ilgili yorum yapmak gibi bir gelenek olduğunu söylüyorlar. Fakat burada notların arasında yok ama bir şey de bir de eleştiri yapıyor.
Ne diyor?
Diyor ki en önemli sorun saat sorunu diyor. Burada diyor saat o kadar önemli bir şey değil. Öğle namazından sonra buluşuruz deniyor diyor mesela. Ne zaman bir araya geliriz? Öğlen namazından sonra. Şimdi öğlen namazından sonra ikindiye kadar kadar saat çok
dakiklik olmama durumu
var. Böyle bir eleştirisi de var. Evet. Bunu da şey yapmak lazım.
Çok aslında güzel.
Çok güzel değil mi?
Doğru,
çok...
doğru. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bizim öyle bir rahatlığımız var.
Evet.
Peki Joseph Piton de Tournefort.
Bu evet. Çok bunu Fransızlar.
O da başka bir seyahat değil mi?
O da başka bir seyahat ama çok enteresan bir seyahat bu. Bunun kitabı da çok ilginç. Bunun kitabı bir biyoloji kitabı gibi aslında. Aslında biyolog kendisi. Hep deriz ya Anadolu endemik bitkilerin en zengin olduğu yerlerden bir tanesidir. Anadolu'daki
bir botanikçi.
Bitki. Botanikçi bu. Ve Fransız kralı bunu gönderiyor şeye 1700'lerde. Diyor ki git Anadolu'ya Fransa'da olmayan bitki türlerinden örnekler al gel diyor.
Tamam.
Şimdi bu da geliyor hakikaten. Bütün Anadolu'yu baştan başa geziyor. Ve bizim hani şimdi söylediğimiz Avrupa'daki 13 bin endemik bitkinin 11 binidir Anadolu'dadır deriz ya biz böyle bir yorumlar yaparız. Bütün bu endemik bitkileri alıp Fransa'ya götürüyor. Evet. Onların yetiştirilmesi için çalışıyor. Evet. Sonradan da ama çok ünlü bir şey yapıyor biliyorsunuz.
Ne yapıyor?
O Fransızların bahçeleri ünleniyor bizim sayemizde. Onların ortaya çıkmasının en önemli şeylerinden birisi. Sof'ta çok büyük vurgu yapıyor. Ve bu yaptığı vurgulardan bir tanesi de Sof'un, Ankara'da üretilen Sof'un padişah yani sarayın giyim ihtiyacını karşıladı. Yani o kadar kaliteli oldu ki.
Sof'un tiftikten farkı var mı?
Yani Sof'la mohair birebir aynı aslında.
Mohair. Evet. Mohair.
Evet. Mohair. Evet, yani. Tamam, aynı olan o. Sof bir zamanlar Ankara Sof'un merkezi. Dünyadaki merkezi. Çünkü Ankara'dan başka yerde Ankara keçisinin kılı o nitelikle yapağılaşmıyor başka yerde. Yani İklim, bunu çözemiyorlar. Evet. İklimle ilgili, şeyle ilgili. Hatta şöyle, sadece Sof kumaş olarak da ünlü bir şey değil Ankara keçisinin yünü. Çok önemli bir şey için kullanılıyor. Peruk. Evet. Evet, peruk üretiminde kullanılıyor. Çünkü şöyle, sadece Ankara keçisinin kılı renk alabiliyor. Diğer keçilerin kılları mesela Konya keçilerin kılları ya siyah ya kahverengi. Onlardan ya siyah peruk yapıyorlar. İstediğin rengi veremiyorsun ve çok o kalitede değil.
Tamam.
Dünya peruk üretiminin de önemli ham maddelerinden bir tanesi. Belki de bu hani görürüz ya filmlerde İngilizler, Fransızlar
peruklar. Evet, perukları var.
Onun altındaki şey de bizim Ankara keçisinin şeyi olabilir. Ankara Kalesi hakkında çok sayıda yazar ayrıntılı bilgi vermişlerdir. Tournefort da Ankara Kalesi'ni çok iyi anlatmıştır. Ankara Kalesi içindeki dini yapıları falan anlatmış. Bunların içinde kullanılan malzemeleri falan anlatmış. Çok nitelikli bir seyahatname bu. Çok da kalın bir seyahatname. Öyle zannediyorum 600 sayfanın falan üzerinde bir ayrıntılı bir seyyah ve ayrıntılı bir bilim adamı diyebiliriz Tournefort için. Şimdi Charles Texier'i anlatmak istiyorum ben aslında.
O da arkeolog ve mimar değil
mi? Evet ama çok önemli bir şey. Bunun Küçük Asya diye bir kitabı var. Küçük Asya dediği Anadolu'yu baştan başa gezmiş ve 3 cilt olarak yazmış bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmadan önce basılan ilk kitabı budur. Mesela Charles Texier bu kitabında Anadolu'yu adım adım bütün tarihi arkeolojik şeyleriyle ortaya çıkartmıştır. Aslında şöyle o kadar ünlüdür ki Anadolu'da ilk Hattuşaş'ı ve ilk Yazılıkaya yani burada Hititler vardı. Hattuşaş burasıydı, Yazılıkaya burasıydı diyen Texier'dir. Ve dolayısıyla bunun kitabı Cumhuriyet kurulmadan önce Mustafa Kemal'in talimatıyla basılmıştır. Kitabın adı da Küçük Asya. Sonra 2002 yılında zannediyorum Latin harfleriyle de basıldı. İlk baskısı biliyorsunuz Arap harfleriyle olan. Ben çok övünürüm kitap bende var diye. Evet. Yani ilk baskısı. İlk baskısı bende var. İnanılmaz derecede kaliteli bir çalışmadır. Yani mesela gittiği her yerdeki sütunları çizmiştir. Roma hamamındaki sütun başlıklarından tutun da yollara kadar bütün ayrıntılar vardır kitapta. 3 yıl toplam yaklaşık herhalde 1500 sayfalık bir çalışma bu. Charles Texier'in bu çalışması Mustafa Kemal tarafından da çok önemsenmiş. Ve de bizi çok över. Ki Ankara en asırsızı olan yerdir diyor. Evlerin kapılarını kapamaz kimse diyor. Bakın düşünsenize.
Ne güzel Ankara'ymış onu söyle.
Ama bakın şimdi sitelerde güvendikler. O bu falan derken geldiğimiz nokta ne? Ama şimdi Charles Texier'e geldiğinde 1800'lerde Ankara'ya diyor ki bu dünyanın herkes kapılarını açık bırakır gider. Hiçbir hırsızlıktan söz edildiğini duymadım diyor. Fakat çok önemli bir eleştiri yapıyor o da. Diyor ki
evet, neymiş onun
bu eleştirisi? Diyor idare edenler diyor sanayileşmeyi anlayamadılar. Bu tarzı kabul etmediler diyor. şehirlerin etrafında çok sayıda doğal su var. Mesela düşünseniz Ankara'nın her tarafı su zaten. Ve üretime de çok elverişli. Yani bu su şeye çevrilebilir, enerjiye çevrilebilir. Fakat hiç kimsenin fabrika yapmak gibi bir niyeti yok diyor. Dolayısıyla kumaş üretimleri elle yapılan bir durumda, o nedenle. Ama bunların fabrikasyon olmaması ileride dezavantaj yaratacak görüşünde. Yani
1800'lerin ilk yarısında Ankara'ya geldiğinde Şarteksi'ye, kentin her bir yanına dağılmış kalıntılardan çok etkilenmiş ve seyahatnamesinde bu yapıların Roma'dakileri aratmadığını, hatta onlardan çok daha zarif ve mükemmel olduğunu da yazmış yine.
Evet, doğru Yasemin Hanım. Aslında ortaya çıkan kitap da öyle. Mesela bugün gidin Roma'nın Arkeolojisi diye bir kitap alın. Bir de Küçük Asya'yı alın. Küçük Asya'daki tarihi objelerin çizip sayfalarca çizim var. Yani öyle anlatılabilir gibi değil. Sayfalarca sütun başlığı çizim. Bu dolayısıyla bunun sonucunda Charles Texier çok etkilenmiş bu işten. Yani ve de bu ifadeyi kullanmasının nedeni böyle bir şey.
Andrea David Mortmann Kuzey Almanya'dan temsilci olarak gelmiş ama sonra dönememiş ülkesine, Osmanlı memuru gibi çalışmış. Onun da hikayesi ilginç aslında. Onu dinleyeceğiz sizden. Biraz bundan da bahsedelim. Ankara'dan nasıl söz etmiş?
Şöyle, Mortmann'ın geldiği dönem çok enteresan. Ankara'nın nüfusu 1800'lerin başında yaklaşık 100 binken 1800'lerin sonunda 20 bine düşüyor. Yani Ankara 80 binlik bir, sadece göç değil. En önemli şey kıtlık. 30 bin kişi ölüyor. Çok büyük bir kıtlık var ve Mortmann bunu anlatıyor, yazıyor. Şey diyor ki çok büyük kıtlık var, insanlar ölüyor. 30 bin kişi ölmüş. Ve başka şey olmuş. Mesela ne olmuş biliyor musunuz? Kıtlıktan sonra büyük bir çekirge istilasıyla da karşılaşıyor Ankara. Bu da büyük bir felaket. Bu çekirge istilasıyla tarım yapılan topraklara girilemez oluyor. Çekirgeler tarım ürünlerini istila ediyorlar. Çok ciddi bir sorunla karşılaşıyor Ankara. 1800'lerin başında yaklaşık 100 binlik nüfuslu bir kent. Kurtuluş Savaşı başladığında hep şey anlatılır ya. 1900'lerin başında Ankara 22 bin kişinin yaşadığı küçük bir kentti diye. Evet, böyle bir duruma düşmüş. Şimdi Mortmann bunu tespit eden birisi, bununla ilgili yazılar yazmış. Çok önemli 3 tane kitabı var aslında. Bir tanesi Anatolien diye bastı, Anadolu kitabı. Bir tanesi Yeni Osmanlılar. Onu anlatmış. Bir de kavimlerin durumu gibi bir adı var. Kavimler hakkında bilgiler atan, yani uluslar hakkında bilgiler veren 3 tane önemli kitabı var. Bu 3 kitap da çok teknik olarak çok nitelikli kitaplar. Ama onun da bir eleştirisi var.
Neden?
En önemli, yani devletin bu kıtlığı çok iyi kavrayamadığı, buna çok iyi çözüm bulunamadığı şeyin dışında önemli bir eleştirisi de şu: yol yapılmıyor diyor. Yani yolların yapılmamış olması da önemli bir eksiklik. Çünkü insanlar sadece sof, dünyada rekabet edebilir bir durumda. Çünkü tek üretici, tek el. Ama diğer ürünleri satamıyorlar insanlar diyor. Yani mesela iyi bir tarım ihracatçısı olamıyor Türkiye. Bunun nedeni yol yapımına önem verilmemesi. Yol yapımlarına önem verilmemekten dolayı bir malın bir yerden bir yere götürülmesi çok büyük maliyet haline geliyor. Bunu eleştirmiş. Anladım. O dönem demir yolları da başlamış vaziyette biliyorsunuz. Dünyada hızlı bir demir yollaşma var ve biz hala ona uzak duruyoruz. Böyle bir şey var.
Peki İngiliz yüzbaşı Frederick Barnaby bir asker olmasına rağmen bir aynı zamanda sosyolog ve antropolog gibi de gözlem ve sentezler yaptığını biliyoruz. Onun gözlemlerini de aktarabilir
Bence
misiniz?
Bence o casus yani. O bildiğimiz casus. Neden diyeceksiniz? Çünkü ona şöyle bir görev vermişler. İki görev var aslında. Bir tanesi şu: bundan önce yazılmış bir kitap var, Osmanlı'yı yıkmak için nereden girerek bunu elde edebiliriz diye. Fransa'nın İngiliz Büyükelçisi'nin yazdığı bir kitap var. Bir de Barnaby'yi resmi olarak görevlendirmelerin nedeni bu: istihbarat subayı. İngiliz ordusunda istihbarat subayı diyorlar ki git bir bak, bir plan yap. Bir Rus saldırısı olursa Osmanlı Devleti bunu durdurabilir mi? Buna karşı bir şey yapabilir mi? Dolayısıyla Anadolu'yu baştan başa gezip bütün topografik verilere de bakıp ama aynı zamanda sosyolojik verilere de bakıp bizim ne kadar bir Rus saldırısına karşı direnişte bulunabileceğimizi düşünüyor. Aynı zamanda da Osmanlı'yı yıkmak için yapılacak bir saldırıda hani bu Suriye'den girerek yapılması gerekir falan gibi olan planın da ne derece gerçek olup olmadığını kontrol etmeye çalışıyor. Aslında adamın görevi bu. Fakat ilginç, çok şey. Bizim halkımız da çok ilginç. Acayip bir misafirperverlikle karşılıyor. Mesela her gittiği yerde buna diyorlar ki ya ben sana bir tane hizmetkar vereyim, seninle birlikte yolculuk etsin, sana baksın. Ya Ya istersen sana bir at vereyim. İşte bunları yediriyorlar, içiriyorlar. Yani kimse adamın ya niye gelmiş olabilir falan diye düşündüğü yok. Her gittiği yerde karşılıyorlar. Yemekler, içkiler, hizmetler falan. Hı. Hatta ben bunları diyor nezaketen reddediyor. Mesela diyor ki birisi gelip ya bir at daha verelim diyor. Ya at bakacak seyisim yok diyor. Sana bir hizmetkar verelim diyorlar diyor. Ben diyorum ki benim fazlasıyla hizmetkarım var. Bunu almama gerek yok diyerek reddediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz?
Biz de ne kadar safmışız.
Ama saf değil. Çok, bu ulusun çok enteresan, iyi özellikleri var bence. Enteresan özellikleri var. Nasıl söyleyeyim? İyilik yapmak bizimkilerin ruhunda var. Bakın çok enteresan. Evet. Bu da çok etkilenmiş. Kendisi kitapta aynen böyle şey yap. Diyor ki Türk ulusunu yerin dibine batıran, onu dünyada akla gelebilecek her türlü kötülükle suçlayan ülkemizin insanları, İngilizler için diyor bunu, hikayeler yazmayı bırakıp Anadolu'da küçük bir yolculuğa çıksalar iyi ederler diyor. Şeytan betimlendiği kadar kara değildir diyen bir atasözü vardır. Ya. Kendilerini Hristiyan sayan yazarlar birçok konularda Küçük Asya'daki Türklerden ders alsalardı keşke diyor. Çünkü adam kroki olmuş yani. Nereye gitse yiyecek, içecek, hizmetkar, at, şu bu ve çok...
Adamın niyeti farklı ama biz bilmiyoruz onu işte.
Bir de başka bir yorumu da var Yasemin Hanım. Çok enteresan. Benim çok hoşuma gidiyor. Diyor ki Türk müziği ile Türk yemekleri aynı tarzdadır diyor.
Mesela.
Bizde diyor mesela müzik başlar yavaş, orta hızlı, hızlı, çok hızlı falan gibi bir seyir takip eder. Türk müziği öyle değildir diyor. Başlar birden hızlanır, sonra tekrar yavaşlar. Bir çarpıcı etkisi vardır. Yemek gibi diyor. Mesela diyor bu Türkler diyor bir yandan diyor tatlı yer üzerine kahve içerler, acı kahve içerler. Ya da işte tuzlu bir yemek yerler, hemen üzerine şerbet içerler. Dolayısıyla hiçbir zaman tat uyumu gibi bir şey yoktur. Bir anda en tatlı, bir anda en tuzluyu bir arada yiyebilirler. Müzikleri ve yemekleri birbirinin
paralellik
gösteren bir şeydir.
Demiş mi? Evet. Peki bu Budapest Üniversitesi'nde Türkoloji alanında araştırmalar yapan bir bilim adamı Bella Hubbard. İlginç bir kişilik oldu. Onun sayesinde Ankara'da Birinci Dünya Savaşı öncesinde Shakespeare oynandığını öğreniyoruz mesela.
Evet doğru. Çok bu tabii ilginç. Onun gelmesi ideolojik. Hani size anlattığım gibi. Macarlar kendilerinin Türk olduklarını fark ediyorlar biliyorsunuz 1800'lerin sonuna doğru. Biz Türk'üz falan. Ve ilk defa Macaristan'da Turan Derneği denilen dernek kuruluyor. Yani Orta Asya fikri. Zaten şimdi araştırmacı olarak gittiğinizde Orta Asya'yı görürsünüz. Bir yandan Türkler çalışırlar, bir yandan Macarlar çalışırlar filan. Hala köklerini arayan iki tane ulustur. Bu bir Türkolog olarak geliyor şeye ve amacı da çok enteresan, bu kültürü Macaristan'a anlatmak için geliyor. Çok da uzun, 2300 kilometrelik bir yolculuk yapıyor Anadolu'da baştan başa. Ankara'da çok uzun kalmıyor fakat Ankara'ya geldiğinde Ankara Kalesi'nde sizin dediğiniz gibi bir tellal görüyor. Tellalın çok önemli bir adam olduğuna karar veriyor. Diyor ki önümüzden bir tellal geçiyor. Doğuya özgü bir iş bu diyor, bu tellallık. Eğer satılacak bir şeyiniz varsa tellallara veriyorsunuz. O çarşıda dolaşarak sizin malınızı satıyor. Tabii en fazla para verene satıyor. Hisse senedi olmayan borsa gibi diyor. Tellallığı böyle tanımlamış. Fakat gördüğü tellalın sırtında bir afiş var. Afiş Otello.
Çok güzel.
Evet, 1913 ve Ankara Kalesi'nde Otello oynanıyor. Yani harika. Enteresan bir...
Şahane. Peki şimdi buraya kadar anlattığım seyahatler Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Ankara'ya gelenler. Yeni Cumhuriyet kurulduktan ve Ankara başkent ilan edildikten sonra da gelenler oldu.
Bir de Kurtuluş Savaşı dönemi gelenleri var. Mesela şimdi Arolov, Lanser falan Kurtuluş Savaşı döneminde geliyorlar. Geliyorlar dediğimiz mesela Arolov aslında Sovyetler Birliği'nin Ankara'daki büyükelçisi. Mustafa Kemal'in de çok yakın arkadaşı. Ankara o zaman Sovyetler Birliği elçisi, Anadolu'daki mücadeleyi tanıyan iki ülkeden birisi. Birisi Sovyetler Birliği, birisi de Azerbaycan. Bunların elçilikleri var ve bunlar Kurtuluş Savaşı'na doğrudan destek veriyorlar. Fakat Arolov ilk geldiğinde daha bu destek meslek netleşmiş değil. Mustafa Kemal Arolov'u ziyaret ediyor. Diyor ki bize silah verin, Kurtuluş Savaşı'na malzemeyi daha hızlı taşımamız lazım. Arabaya ve ata ihtiyacımız var. Bizim bunları taşımamız için sizden böyle destek istiyoruz diyor. Arolov da bu desteği sağlıyor. Yani bir hepimiz biliriz Sovyetler Birliği'nin de büyük bir desteği var. Şehir hakkında çok ayrıntılı bilgisi var. Şehir hakkındaki düşüncelerini yazmış. Hatta Arolov'un başına bu Anadolu olmaktan dolayı büyük belalar geliyor. Stalin kendisini tabii ileride Kemalist olarak suçlayıp sosyalist düşüncenin dışına çıkmak falan suçluyor falan. Öyle bir Arolov'un öyle bir...
Lanser'le ilgili Ankara Yazı isimli bir çok değerli bir eseri olduğunu biliyoruz. O eseri biraz anlatır mısın?
Lanser'i Arolov çağırıyor. Aralo Büyükelçi diyor ki Kurtuluş Savaşı sürecinde yıl 1922 buranın anlatılması lazım diyor. Nasıl anlatılacak? Lanser davet ediliyor. Lanser Sovyetler Birliği'nde ünlü bir grafiker ve Ankara Yazı diye yaklaşık 80 tane gravürden oluşan bir kitap yazıyor. Bu da çok müthiş bir kitap. Neler anlatmıyor ki? Mesela Ankara'da meslekleri anlatmış. Ankara'da kadınları anlatmış. Ankara'da evleri anlatmış. Ankara'da sokakları anlatmış. Ankara halkının yaşam biçimini anlatmış ve Ankara çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Çok şaşıracaksınız. Ben hep bunu söylüyorum. Kitabını okuduktan sonra bende şöyle bir intiba uyandı. Lanser Rusya'ya gittiğinde şunu söylemiştir diyorum ben. Türklerin Kurtuluş Savaşı'nda yenilme ihtimalleri yoktur. Niye bunu söylemiştir diye düşünüyorum. Şundan dolayı. Çünkü savaş devam ediyor. Fakat Lanser durmadan sokaklarda horon tepen insanlar, oynayan efeler, insanlar çizmiş. Şimdi savaş şartlarında yokluk içerisinde bu kadar üstün bir moralli olan bir halk çiziyor. Şimdi dolayısıyla Lanser'in bu kitabı bence kendini de moralini arttırdığı bir kitap diye düşünüyorum ben.
Evet, Ankara Yazı önemliymiş. Şimdi siz de kitabınızda bunu Kurtuluş Mücadelesi ve Büyük Doğuş bölümünde ele almışsınız değil mi? Kimler geliyor bu yeni kurulan devletin taze başkentine? Onların genel amaçları
daha böyle ne? Şimdi aslında Kurtuluş Savaşı döneminde çok ünlü insanlar geliyorlar. Bunları hızlı bir biçimde geçersek çok önemli. Fransızlardan Bertie George Gaulis geliyor. İngilizlerden Edison geliyor. Ruslardan işte Aralov geliyor, Lanser geliyor. Fakat en önemlilerinden birisi de Fransa'dan gelen Mısır Hidibi'nin kızı, Kamil Paşa'nın kızı Kadriye Hüseyin ve bir Bulgar olmasına rağmen o da Fransa'dan gelen Nelia Pavlova. Bunların değerlendirmeleri çok ilginçtir. Yani Grace May Ellison, bunların hepsi Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli roller üstlenmişlerdir. Mesela Bertie Gaulis bizim Fransa ile olan ilişkilerimizi düzenlemiştir. Yani bunların Claude Ferrer'le bu ikisi Türk falan gibi adlar çıkmıştır bunlar hakkında. Bunlar
o kadar,
evet çünkü
o kadar bizden.
Evet, Fransızlar biliyorsunuz bize düşmanlar yani biz onlarla savaşıyoruz. Hem Antep'te savaşıyoruz hem de Çanakkale'de ki donanmanın içinde çok önemli bir Fransız gücü var. Fransa'daki bu düşüncenin değişmesine katkısı var tabii ki.
Bunun dışında başka kimler?
Mesela tabii bu Grace May Ellison'ın kitabı da çok İngiliz bu. Bu da İngilizlerle olan ilişkimizi düzeltiyor. Kuvayi Milli Ankara'sı diye bir kitabı var. Bu Kuvayi Milli Ankara'sının en önemli tarafı şu. Diyor ki bu şartlarda Ankara'da şöyle bir durum gelişiyor. Yeni bir meclis kuruldu ve bu yeni meclis herkesin eşit temsil edildiği bir meclis. Örneğin Mustafa Kemal meclise geldiğinde şöyle bir bakıyor salona. Boş yer neresiyse oraya oturuyor. Herkes eşit olarak temsil ediyor. Herkesin söz hakkı var. Kimsenin sözü kısılmıyor ve dolayısıyla modern bir cumhuriyetin kuruluşuna doğru gidiliyor. Modern bir ülke de ortaya çıkacak. Biz hala Yunanlıları tutarak yanlış bir şey yapıyoruz diyor Grace May Ellison. Ve de çok zor bir yolculuk yapıyor. Yani İstanbul'dan Ankara'ya gelişi neredeyse 15-20 gün yollarda kalıyor, bekliyorlar. Bazı yerleri yürüyerek geçiyorlar. Bazı yerlerde demiriyor falan böyle bir şartlarda geliyor. Fakat bu Kuvayi Milli Ankara'sı olarak yazdığı kitap İngiltere'de çok büyük etki yapıyor.
Bizi
bu
aynı zamanda çok güzel tanıtmışlar.
Tabii. Hepsi.
Evet. Şimdi örneğin eski Sayıştay binası, devlet konservatuarı.
Onları Egli. Ernst Egli. O tabii ki şöyle. Buraya geçmeden birinden daha söz etmezsek eksiklik olur diye düşünüyorum. Bu Nelia Pavlova. Aynı zamanda Bulgar ama Fransa'dan gelmiş. O Pays du Gazi, Gazi'nin ülkesinde diye Fransızca bir kitap yazmış. Bu kitabı da evet çok enteresan. Denizli'de bir vali yardımcısı çevirmiş. Bu kitabın çok önemli bir şeyi var. Cumhuriyeti en iyi anlatan kitaplardan bir tanesidir diyorum. Mesela diyor ki Cumhuriyet bir güven rejimidir diyor. Herkes hem Cumhuriyeti kuranlara güvenmiştir hem de Cumhuriyeti kuranlar bu halka güvenmişlerdir ve bu güvenle ortaya çıkmış. Aynı zamanda halkın yetki kullandığı bir yerdir. Halk meclis kanalıyla yetkili hale gelmiştir. Cumhuriyet diyor bir eğitim seferberliğidir. Halkın cehaletten kurtulmasının ortaya çıkartan olgu cumhuriyettir. Çünkü cumhuriyetten önce %2, %3 okuma yazma olan oran çok hızlı bir biçimde ve pozitif bilim eğitimi başlamıştır. Ve de daha da önemlisi cumhuriyetle birlikte ortaya batılı bir takvim anlayışı oluş oluşmuş ve bu takvim yeni kurulan Türkiye ile Batı arasındaki ticaretin gelişmesine neden olmuştur. Şu anda bizim en fazla ihracat yaptığımız ülke Avrupa ülkeleri biliyorsun. Avrupa Birliği birinci sırada. Eğer uyumlu bir takvimimiz olmasaydı biz bunu başaramayabilirdik. Mesela bütün bunları tespit eden ve bir şair aynı zamanda Nelia Pavlova. Evet, başka bir şey söyleyeyim. Nelia Pavlova'nın bir özelliği de en çok vurguladığı olaylardan bir tanesi şudur. Nelia Pavlova yeni kurulmakta olan cumhuriyeti kadın erkek eşitliği üzerine kurulmuş bir cumhuriyet olarak tanımlar. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. O zamana kadar böyle bir şey yoktur. Yani o zamana kadar kızlar çocuktan miras hakları yoktur. Okuma konusunda çok ciddi şeyler vardır. Ama cumhuriyetin kadınlardan yana eşitlikçi tavrının bir ürünü olduğunu vurgular ve bunu da kitabında özel bir yer verir. Cumhuriyetin bu kuruluş süreci içerisinde Halide Edik gibi, Nezihe Muhittin gibi, Müfide Ferit gibi çok sayıda kadının sivrilmeye başladığını anlatır. Bu açıdan çok önemlidir. Böyle bir şey. Kadriye Hüseyin de bakın bir hani dedim ya Mısır Rizvi Kamil Paşa'nın kızı diye. Onun için ise Kurtuluş Savaşı'nın önemi farklıdır. Gelir Mukaddes Ankara'dan Mektuplar diye bir kitap yazar Fransızca. Kutsal Ankara'dan Mektuplar evet. Bu Kutsal Ankara'dan Mektuplar'da Kadriye Hüseyin der ki kimsenin hacca gitmesine gerek yoktur. Ankara'ya gelin der. Çünkü şu anda bütün dünyanın, bütün İslam'ın kalbi Ankara'da atmaktadır. Ve öyle bir Ankara anlatır ki mesela Elisa'nın anlattığı Ankara ile Kadri Hüseyin'in anlattığı Ankara arasında hiçbir benzerlik yoktur neredeyse. Yani iki ayrı Ankara anlatmıştılar. İkisi de aynı dönemde gelmiş olmasına rağmen. Birisi modern bir Türkiye'nin doğuşunu anlatan bir kitap. Ötekisi ise İslamiyet'in merkezi ve bütün dini duyguların şaha kalktığı yer olarak anlatmıştır Ankara'yı. Ve enteresan. İki ilginç yazar olarak karşımıza çıkıyorlar.
Evet. Ernst Egli'den bahsedelim isterseniz programımızın sonuna yaklaştık.
Bu bir tersine beyin göçüdür. Aslında Cumhuriyet batının doğuya doğru beyin göçünün olduğu yani bütün ünlü mimarların, yazarların, bütün ünlü şehir plancılarının Cumhuriyet için Ankara'ya geldikleri bunlardan birisi.
Hangi eserler var bize?
Çok sayıda şey var. Mesela bu Marmara Köşkü var yapmış olduğu özel şeyler yapıyor.
Marmara Köşkü nerede?
Marmara Köşkü eskiden Atatürk Orman Çiftliği'nin içindeydi.
Devlet Konservatuarı.
Devlet Konservatuarı'nın aslında o Devlet Konservatuarı Devlet Konservatuarı olarak yapılmıyor biliyorsunuz. Onu ilk yaptıklarında sergi evi olarak yapıyorlar. Yani aslında resimlerin sergileneceği falan bir yer
sonradan
değil.
Sonradan.
Ama çok güzel bir binadır. Çok sayıda binayı yapmak üzere Egli'yi ikna edilmiştir.
Siyasal Bilgiler Fakültesi de onlardan galiba.
Evet.
İsviçre ve Irak Büyükelçilikleri binalarında.
Önemli. Bunlar Türkiye'ye beyin göçü olarak gelmişler. Dışarıdan ikna edilmişler ve burada kalmaları sağlanmış. Kalmaların nedeni para falan değil. Bunlar şeye inanıyorlar. Hani dersiniz ya büyük bir iş başaracağız. Gelin hep beraber başaralım. Bu başarı
şey
bu başarının hazını
bizim de katkımız olsun.
Katkımız var diyorlar ve daha da enteresan. Bunun sonucu şöyle bir şey oluyor. Bunlar Türk mimarlar, Türk mühendisler yetiştiriyorlar. Eskiden mesela İstanbul'da bütün bu mimari işler Rum aileler, Ermeni aileler falan tarafından yapılırdı. Hatta ünlü Ermeni mimar aileler vardır. Halbuki Anadolu halkı kendini eğitip kendisi de bu ürünlere sahip çıkma ihtiyacı duyuyordu ve dışarıdan gelen bu eğitimi aldılar.
Son olarak da Ernest Mumbury.
Evet, çok enteresan bir insan bu. Evet, ama çok enteresan birisi. Hemen. İki tane kitabı var. Logay Turistik de İstanbul, Logay Turistik Ankara. Yani Gizli. Ankara turist rehberi, İstanbul turist rehberi. Arkeolog, araştırmacı ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hala onun yazdığı gibi bir Ankara rehberi
yok.
Yazılamamıştır. Evet, hatta onun yazdığı Ankara rehberi bundan birkaç sene önce Ankara Üniversitesi tarafından birebir dilimize çevrildi ve kitap olarak basıldı.
Hadi
görseniz bayılırsınız. Yani ama o iki tane Fransızcası da dünyanın en ünlü iki tane turist rehberidir. Size bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 20-25 sayfa Ankara Kalesi anlatılır orada biliyor musunuz? Burçlarıyla, sütunlarıyla, kullanılan malzemesiyle, hanlarıyla, girişleriyle böyle ayrıntılı bir Ankara Kalesi tarifi ondan önce de ve ondan sonra da yapılamamıştır.
Ve Fransız yazar Claude Farrer.
Claude Farrer'in çok ünlü bir kitabı var biliyorsunuz.
Ankara'da dört hanım.
Ankaralı dört hanım. Bu Claude Ferrer falan bunların hepsinin özelliği şu. Bunlar aslında İstanbul hayranılar. Ama Claude Ferrer neredeyse Türk diye Fransa'da kendisi hakkında soruşturma yapılacak duruma gelmiş birisidir. Fakat şöyle enteresan. Ankaralı dört hanımı yazmış olmalarına rağmen kitabı okuduğunuzda şunu hissedersiniz. Ne? Onlar aslında İstanbul hayranıdır.
Bu topraklar eşsiz güzellikleri ve tarihten taşıdığı izlerle hep merak konusu olur. Onlarca seyyah, yüzlerce araştırmacı anlatılanlardan etkilenmiştir. Bir kez de kendi gözleriyle görmek isterler. Yollara düşer bu seyyahlar. Gördüklerini kah yazarak, kah çizerek kağıda dökerler. Ankara'da o seyyahlardan nasibini almıştır. Seyyahlar Ankara'dan çok şey öğrenir. Bizler de Ankara'nın köklü geçmişini, o geçmişe ait detayları, tarih akıp giderken geride kalanları, unutulanları, yok olanları o seyahların notlarından öğreniriz. Övgüler, eleştiriler, öznel ya da nesnel eleştiriler hepsi de başkentimiz hakkında bir şeyler koyar önümüze. Kimi zaman çok iyi bildiğimiz şeylerdir bunlar, kimi zaman da hiç farkında olmadıklarımız. Bugün yolu Ankara ile kesişen yabancılardan, Ankara hakkındaki izlenimlerinden ve kitaplarından söz ettik. Ankara Ankara'nın bugünkü konuğu araştırmacı yazar Nezih Kuleyin'di. Çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim Yasemin.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Nuri Göktaş vardı. Spikeriniz ben Yasemin Pabukçu. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşuncaya dek esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. Ankara, Ankara.